Ayrım 19, sayfa 163. Ona güvenebilir misin? Kalenin içinde bir müttefiklerinin olması müthiş bir şanstı ve Hector bu kadar şansa her zaman şüpheyle bakardı. Onunla kan bağımız var diye cevap verdi Tarık. Hemen arkasından gönül bağı diye eklemeyi düşündü ama şeytana uymadı. Tamam, kabul ediyorum. Hector Tarık'a yedek silahı ve getirdiği seti uzattı. O sırada Utmun ve dört adamı yakınlarında bir yere inmişlerdi. Tarık tenekeyi tekmeledi ve yanmakta olan fişeğin üzerine taşları yığdı. Diğerleri paraşütlerini katlayıp gömmekle meşguldüler. Bir dakika içinde toplandılar ve Hector emir verdi. Tarık sen başa geç, çift sıra halinde ilerliyoruz. Tarık'ı düzenli aralıklarla takip etmeye başladılar. Silahları her an kullanılmaya hazır bir halde keçilerin açtığı engebeli yolda hızla yürüyorlardı. 40 dakika sonra vahanın ilk palmiye ağaçlarına ulaştılar ve yeniden bir savunma çemberi oluşturarak yere çöktüler. Tarık önlerindeki arazinin açık olduğunu işaret edince Hector da ona bir el işaretiyle devam etmesini söyledi. Tarık ağaçların arasından sessizce süzüldü. Utmun sürünerek Hector'ın yanına geldi. Nereye gidiyor diye fısıldayarak sordu. Neden burada durduk? Tarık'ın kalede bir tanıdığı var. Onunla temas kurmaya gitti. Sonra bizi yan kapılardan birinden içeri alacak. Bundan haberim yoktu. Kim bu muhbir? Erkek mi, kadın mı? Tarık'ın akrabalarından biri mi? Ne fark eder ki? Hector içinde hafif bir huzursuzluk kıvılcımının çaktığını hissetmişti. Utmun fazla soru soruyordu. Bana bundan hiç bahsetmedin Hector. Şu ana kadar bilmen gerekmiyordu diye cevapladı Hector ve Utmun başını çevirdi. Vücut dili öfkeli olduğuna işaret ediyordu. Hector kendisine güvenmediği için alınganlık mı yapıyordu? Bu Utmun'un tarzı değildi. Hector onun bu iş için artık fazla yaşlı olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kontrolünü kaybediyor olabilir miydi? Hector durumun daha da kötüleşmesine izin veremezdi. O anda bir karar verdi ve Utmun'un omzuna dokunarak onu yüzüne bakmaya zorladı. Utmun, sen adamlarınla artçı olarak burada kalacaksın. Kalede sıkışırsak hızla buraya geleceğiz. Buradan bizi korumanı istiyorum. Anlaştık mı? Bugüne kadar hep senin yanındaydım dedi Utmun alıngan bir halde. Aksi tavrını ısrarla sürdürmesi Hector'ın onu canavarın karargahına götürmeme kararını pekiştirmişti. Bu sefer değil eski dostum dedi Hector. Utmun tek kelime daha etmeden arkasını dönüp ikinci grubun arasındaki pozisyonunu aldı. Hector onu düşünmeyi bırakıp ilerideki ağaçlık alana doğru baktı. Uçuşan bir kelebek gibi hareket eden bir gölge görünce iki notalık parola ıslığı çaldı. Cevap hemen geldi ve Tarık ağaçların arasından sessizce ortaya çıktı. Yanında uzun siyah elbiseli zayıf biri daha vardı. Bu benim kuzenim Dalia dedi. Aynı anda Hector'ın yanına çökerlerken. Getirdiği haberler oldukça rahatsız edici. Han'ın adamlarının oldukça heyecanlı olduğunu söylüyor. Garnizondaki adamların tamamına yakını caminin arkasındaki kuzey kesimine gönderilmiş. Neden? Diyen Hector kıza dönerek baktı. Bilmiyorum. Kızın sesi çok alçaktı. Hector bir süre düşündü. Adamların gönderildiği kuzey kesiminde kapı var mı? Diye sordu. Bir kapı var ama ana kapı değil. Bizi kaleye o kapıdan sokmayı mı planlıyordun? Hayır, başını salladı. Mutfakların arkasında doğu duvarında bir başka giriş var. O kadar küçük bir açıklık ki her defasında ancak bir kişi geçebilir. Hemen hemen hiç kullanılmıyor ve varlığını da çok az kişi biliyor. Sizi içeri almayı planladığım yer orası. Kilitli mi? Kilitli ama anahtarlardan biri bende. Bu sabah baş aşçıların birinin cebinden aldım. Fark etmedi hiç. Ya muhafızlar? Kapıda nöbetçi var mı? Orada hiç nöbetçi görmedim. Bu gece o yoldan geldim. Yol açıktı ve ortalıkta kimsecikler yoktu. Tarık, kuzenin çok cesur ve akıllı bir kadın. Hector kadına baktı ama peçenin ardından hiçbir şey seçemedi. Bunu biliyorum dedi Tarık ciddi bir tavırla. Evli mi? Henüz değil ama belki de yakında olur dedi Tarık. Dalia alçak gönüllü bir şekilde başını eğdi ama bir şey söylemedi. Kaleye gitmeden önce burada biraz oyalanmamızı öneriyor. Kaledeki hareketliliğin yatışmasını bekleyelim. Ne kadar beklemeliyiz ona göre diye sordu Hector. Tarık parmağıyla palmiyelerin arkasında yükselmekte olan yarım ayı gösterdi. En uzun palmiyenin hizasına gelinceye kadar beklemeliyiz. O zamana kadar nöbetçiler iyice gevşer, hatta uyuklamaya başlarlar. Yaklaşık 1,5 saat var diye bir tahminde bulundu. Hector ve saatine baktı. Utman'ın bulunduğu yere kadar sürünerek gitti ve kısa cümlelerle ne yapmak istediğini açıkladı. Ardından sürünerek kendi grubunun bulunduğu yere döndü. Kol saatinin fosforlu kolu ağır ağır ilerlerken onlar da sessizce oturup beklediler. Ansızın kalenin duvarlarının dibinden gelen iki çakal uluması sessizliği bozdu. Buna cevap olarak kalenin içinden sayısız köpek koro halinde havlamaya başladı. ''Aman tanrım, kaç köpek tutuyor han içeride Dalia?'' ''Çok köpeği var. Onlarla ava çıkmaya bayılıyor. Ne avlıyor? Ceylan, Afrika antilobu, çakal. Evet, o hayvanların hepsi en çok halka avlamayı sever.'' diye cevapladı Dalia. ''Halk mı?'' Bu Hector'ı bile şaşırtmıştı. ''İnsanlar mı demek istiyorsun?'' Dalia başıyla onaylarken Hector, peçesinin arasından vuran ay ışığında gözyaşlarının parladığını gördü. Evet, kendisini kızdıran kadın erkek kim olursa fark etmiyor. Bazıları akrabam ya da arkadaşlarımdı. Adamları onları çöle götürüp bırakıyor. Sonra han ve oğulları köpeklerle peşlerine düşüyorlar. Köpekler kurbanlarını yakalayıp parçalarken onlar da bu eğlencenin tadını çıkarıyorlar. Köpeklerin öldürdükleri insanların etlerini yemelerine izin veriyorlar. Han bunun onları daha yırtıcı yaptığına inanıyor. Ne kadar cana yakın bir insan olduğu belli. Karşılaşmak için sabırsızlanıyorum, diye mırıldandı Hector. Köpeklerin havlamaları sona erip, ay palmiyelerin ardından yükselinceye kadar beklediler. O anda Hector yeniden hareketlendi. Gitme zamanı Tarık. Dalia'ya öne geçmesini söyle. Onu uzaktan izleyeceğiz. Eğer kaleden birileriyle karşılaşırsa, onları oyalasın. Böylece ortalığı ayağa kaldırmalarına fırsat kalmadan işlerimizi bitirebiliriz. Sen onu yakından izle. Biz de grup olarak en arkadan geliriz. Kız hemen kendinden emin bir şekilde öne geçti. Ağaçlık alanı geçip yamaca kadar onu takip ettiler. Sonunda Hector kaleyi tüm çıplaklığıyla görebiliyordu. Kapkara ve heybetli bir şekilde önlerinde belirmişti. Hiç ışık yoktu. Ve kale ardında yükselen ay kadar cansız duruyordu. Patika yol ona doğru dik bir şekilde yükseliyordu. Kız hızını kesmemişti. Artık taş duvarlar avı için pusuya yatmış acımasız bir kötülüğe sahip tarih öncesi canavar gibi üzerlerinde yükseliyordu. Dalia aniden ana patikadan sapıp surların dibinde daha az belirgin olan bir izi takip etmeye başladı. Surların tepesinden atılan çöplerin etrafından dolaşarak yürümeye devam ettiler. Pisliğin içinde eşinen çakallar onları fark edince kaçışıp dağıldılar. Sonunda Dalia, taş duvarların içindeki alçak kemerli bir açıklıktan uzanan hendeğin başında durdu. Açıklık paslanmış demir çubuklardan oluşan bir ızgara ile kapatılmıştı. Kemerden aşağıdaki hendeğe insan pisliği sızıyordu. Koku dayanılmazdı. Dalia hendeğin üzerinden atlayıp aniden başka dar bir geçide saptı. Bir kişinin ancak sığabileceği genişlikteki geçidin içinde gözden kaybolunca Hector ve adamları tek sıra halinde geçide girmeye başladılar. Bir sıra oyma taş basamağa tırmandıklarında Dalia'yı en tepede üzeri iri çivilerle ve demir şeritlerle kaplı sağlam bir kapının dışında bekler buldular. Bu noktadan sonrasını birlikte yürümeliyiz. İçeriye girdikten sonra kolaylıkla kaybolabilirsiniz diye fısıltıyla açıkladıktan sonra elbisesinin altından oldukça eski ve ağır bir demir anahtar çıkardı. Anahtarı deliğe yerleştirip güçlükle çevirdi. Omzuyla kapıya dayanmasıyla birlikte kapı gıcırtıyla açıldı ve alçak taş pervazın altından eğilerek geçti. Hepsi onu izlediler. Son adam da geçtikten sonra kapıyı yeniden kapattı. Kilitleme, dönüş yolunda oldukça acelemiz olacak, dedi Hector kısık sesle. Yoğun karanlık omuzlarını çökerten bir ağırlık gibi tepelerine binmişti. Hector kaskının üzerindeki lambayı açtı. Peşinden diğerleri de aynı şeyi yaptı. Dahlia onları kıvrılan geçitlerden ve birbirine bağlı odalardan geçirdi. Geçtikleri odaların birinde kadınlar konuşup gülüşüyordu. Bir başkasında bir adam horlayarak uyuyordu. Sonunda Dahlia durmalarını işaret etti. ''Burada bekleyin,'' diye fısıldadı Tarık'a. ''Işıklarınızı söndürün ve sessizce bekleyin. Gidip durumu kontrol edeceğim.'' Dönüp dar koridorda gözden kayboldu. Hepsi çömelip dinlenmeye başladılar. Silahları ellerindeydi. Çok geçmeden Dahlia sessiz ama hızlı adımlarla yürüyerek geri geldi. ''Kızın odasının kapısında iki silahlı muhafız var. Bu normal değil.'' Genelde 5-6 nöbetçi olurdu. Bu gece diğerleri kuzey kapısına gönderilmiş olabilir. Kapıdaki nöbetçilerden birinde kızın hücresinin anahtarı vardır. Ses çıkarmayın, beni takip edin. Hector ve Tarık kızın her iki yanına geçip yürümeye başladılar. Kısa bir mesafe sonra Dahlia yeniden durdu ve ileriyi işaret etti. Geçit aniden açılıyor ve keskin dönüşlerle devam ediyordu. Kıvrımın ötesinden gelen erkek seslerini duyabiliyorlardı. Sarı ışıklar yan duvarlara ve tavana vuruyordu. Hector dikkatlice dinleyince çıkardıkları seslerden en az iki adamın yatsı namazı kılmakta olduğunu anladı. Sonra eğilip kalkan gölgelerinin yan duvara vurduğunu gördü. Hector iki parmağını gösterince Tarık başıyla onayladı. Hector, Tarık'ın göğsüne dokunup bir parmağını, sonra kendi göğsüne dokunup diğer parmağını gösterdi. Biri senin, biri benim. Tarık yeniden başıyla onayladı. Silahlarını arkalarındaki adamlara verip boğma tellerini çıkardılar. İki tarafından tutup gerdirerek kontrol ettiler. Hector sürünerek köşeye kadar ilerledi. Tarık da peşinden gitti. İki nöbetçinin alnı secdeye varana kadar beklediler. Sonra adamların arkasına geçip başlarını yerden kaldırırken telleri adamların başının üzerinden geçirip çenelerinin altına yerleştirerek sıkmaya başladılar. Araplar bacakları ve kollarıyla çırpınıp karşı koymaya çalışıyor fakat ses çıkartamıyorlardı. Hector dizini adamın kürek kemikleri arasına yerleştirip iki eliyle teli iyice sıkmaya başladı. Adam kas katı kesildi ve bacakları son bir kez refleksle boşluğu tekmeledi. Gürültüyle bağırsakları boşaldı ve ardından hareketsiz kaldı. Hector hemen adamı çevirip elbisesinin üzerinden yoklayarak büyük demir anahtarlığı bulup çıkardı. Dahlia köşede bekliyordu. Peçenin arkasındaki gözleri dehşetten büyümüştü. İhtimal böyle bir sahne beklemiyordu. ''Hangi kapı?'' diye sordu Hector. Karşı duvarda 3 adet kapı vardı fakat Dahlia cevap verecek durumda değildi. Gördüklerinin şokunu atlatamamıştı. Tarık hemen yanına gelip omuzlarından kavradı ve sertçe sarstı. ''Hangi kapı?'' Kendine gelen Dahlia ortadakini işaret etti. ''Koru beni'' dedi Tarık'a ve kapıya doğru yürüdü. Nöbetçiden aldığı anahtarla kilidi açtı ve yavaşça kapıyı ittirdi. Hücre loştu, kask lambasını yaktı. Onun ışığında hücrenin ne kadar ufak olduğunu fark etti. Ne bir pencere ne de herhangi bir havalandırma vardı. Köşede bir lazımlık ve su testisi vardı ve lazımlıktan yoğun bir koku yükseliyordu. Odanın ortasında çocuk görünümlü biri samanla doldurulmuş bir yatakta kıvrılmış yatıyordu. Üzerinde ancak beline kadar gelen kirli bir iç gömlek vardı ve dolayısıyla kadın olduğuna şüphe yoktu. Hector yanına gidip diz çöktü ve yüzünü görebilmek için kendisine çevirdi. Gördüğü şey Hazel'ın gösterdiği fotoğraftaki kızın, o acımasız videodaki kızın yüzüydü. Kayla'ydı ama o kadar solgun ve zayıftı ki cildi neredeyse şeffaflaşmıştı. ''Kayla!'' diye kulağına fısıldayınca kız hareketlendi. ''Uyan Kayla!'' Gözlerini açtı ama bir an etrafını seçemedi. ''Uyan Kayla! Seni eve götürmeye geldim.'' Birden gözleri kocaman açıldı. Korkunç anılarla dolu olan gözleri sanki bütün yüzünü kaplamış gibiydi. Çığlık atmak üzere ağzını açtı ama Hector hemen eliyle kapatarak yeniden fısıltıyla konuşmaya başladı. Korkma, ben senin dostunum. Beni annen gönderdi. Seni eve götüreceğim. Korkudan sağır olmuş durumdaydı. Dediklerini anlamıyor ve azıcık kalan gücüyle Hector'a karşı koyuyordu. Annem bana Bay Tortoise diye isim taktığın bir Bugatti Veyron araban olduğunu söyledi. Annen Hazel Bannock. Seni çok seviyor Kayla. Son doğum gününde sana hediye ettiği yavru kısrağı hatırlıyor musun? Sütlü çikolata koymuştun adını. Mücadele etmeyi bırakıp kocaman gözleriyle Hector'a baktı. Şimdi elimi ağzından çekiyorum. Bağırmayacağına söz ver. Kayla başıyla onayladı ve Hector elini çekti. Sütlü çikolata değil diye fısıldadı. Çikolata, sade çikolata. Ağlamaya başladı. Vücudu sessiz hıçkırıklarla sarsılıyordu. Hector onu kollarına aldı. Bir kuş kadar hafifti ama alev alev yanıyordu. Yapma Kayla, seni eve götürüyorum. Annen seni bekliyor. Tarık kapının dışında etrafı kolaçan ediyordu. Hector başıyla iki Arap'ın cesetlerini işaret etti. Bunları hücreye kapat. Tarık bacaklarından tutarak sırayla iki cesedi içeri soktu ve kilidin üzerindeki anahtarla kapıyı kilitledi. Anahtarı cebine koydu. Kapının dışında bekleyen Hector Tarık'a döndü. Tamam, şimdi kuzenine söyle bizi bu iğrenç yerden çıkartsın. Dahlia geldikleri yoldan onları geri götürdü. Hector her köşede bir yaylım ateşi ya da müdahale bekledi. Bu çok kolay oldu, bu kadar kolay olmamalıydı. Fırtınadan önceki sessizlik bu. Hissedebiliyorum diye kendi kendine söyleniyordu. Sonunda içeri girdikleri dar kapıdan geçerek serin gece havasını yeniden soluyabildikleri açık havaya çıktılar. Bir bakirenin öpücüğü kadar ferahlatıcı diyerek havayı ciğerlerine çekti. Kayla kollarında ürperdi. Geçidin sonundaki açıklığa kadar kucağında taşıdıktan sonra dikkatle taş zemine oturttu ve yanına diz çöktü. Hazel onun için temiz kamuflaj giysileri hazırlamıştı. Hector çantasının yan cebinden çıkardığı elbiseyi, külotu ve keten pantolonu bir bebeği giydirir gibi Kayla'ya giydirirken gözlerini kaçırdı. Kızı giydirirken kendini bir ebeveyn gibi hissediyordu. En başta bunun ne olduğunu anlayamamıştı. Hiç çocuğu olmadığı için böyle bir istek de duymamıştı. Hayatı hep tehlikelerle dolu geçmişti. Çocuklara ayıracak zamanı hiç olmamıştı. Şimdi bir çocuğa sahip olmanın buna benzer bir şey olduğunu düşündü. Bu Hazel'ın bebeğiydi ve biraz garip bir şekilde kendi çocuğuydu da. Bu küçük hasta yavrucak daha önce varlığını hiç bilmediği bir takım duyguları harekete geçirmişti. Çantasından plastik şişeyi buldu ve dudaklarına götürerek 3 adet geniş spektrumlu antibiyotiği yutturdu. Yürüyebilecek misin diye şefkatle sordu. Evet elbette. Ayağa kalkıp iki adım attıktan sonra yere yığıldı. İyi denemeydi dedi Hector. Yine de biraz alıştırma yapman gerekecek. Yeniden kollarını alarak koşmaya başladı. Tarık ve Dahlia önden, grubun kalanı arkalarından onları takip ediyordu. Bozuk patikada surların dibinde ilerledikten sonra ana patikaya varınca aşağıya yöneldiler. Gece tüm yaratıklar susmuşçasına sessizdi. Vadiye girdiklerinde yavaşladılar. Utmun ve adamlarını bıraktıkları palmiyelere doğru ilerlemeye başladılar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Tortoise. T-O-R-T-O-I-S-E.